Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 11 Tir 1401, Hicri Kameri 2 Zilhicce 1443 ve Miladi 2 Temmuz 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber büyüteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan Hişmeti ile Hazar kıyıda şu ülkelerin Dışişleri Bakanları'nın zirvesi üzerinden yap röportaj, İran basında seçmeler, Amerika'nın insan hakları haftası ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi üretimin ülkenin önemli iç güç kaynağının eksenlerinden olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan hangi gerekçeli olursa olsun her türlü askeri girişime karşıyız dedi. Rusya, Bakire ve Ryabkov görüşmesi hakkında açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın İran'a karşı hasmane yaklaşımının devam ettiğini belirtti. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan muhtıranın uzun müzakerelerin ardından elde edildiğini belirtti. Ve Filistinli kadın esir işgal rejimi zindan cezaevinde şehit oldu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, üretime ülke için güç sağlayan esas eksenlerden biri olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Reisi, bugün Ulusal Sanayi ve Maden Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, ülkenin sanayi ve maden alanında çalışan herkese teşekkür etti. Reisi, etkinlik sırasında sanayi, ticaret ve maden alanında 18.334 milyar tümen, değerinde 8 projenin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı İslam İnkılabı rehberinin vurgularının ardından hükümet tarafından kapsamlı sanayi belgesi taslanan hazırlandığına temasla hükümetin İslam İnkılabı rehberinin buyrukları ve ülke ekonomisinin gelişme şartları doğrultusunda üretime desteklediğini vurguladı. Reisi ayrıca ulusal güç sağlayan ve üretim sahası askerleri olan üreticiler ve iş insanlarına teşekkür ederek düşmanın ülkenin üretimini geriletmeye çalışana dikkat çekti.
Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere başkent Şam'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, komşu ülke Türkiye'nin endişelerini anladıklarını işaretli, fakat hangi gerekçeyle olursa olsun her türlü askeri girişime şiddetle karşı olduklarını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere başkent Şam'a gitti. Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkitaşı Faysal Miktat tarafından karşılanan Emir Abdullahyan, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın son İran ziyareti, iki ülke ilişkilerinde bir durum noktası olduğu ve her alanda yeni aşamaya girdik dedi. Türkiye'nin Suriye'de olası sınır ötesi operasyona ilişkin Emir Abdullahyan, Türkiye'nin Suriye operasyona şiddetle karşıyız. Suriye krizini siyasi bir çözümden yanayız ve askeri seçeneklerden uzak durulması gerektiğine inanıyoruz. Suriye ile Türkiye arasındaki yanlış anlaşılmaları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz değerlendirmesinde bulundu. İşgal rejimi İsrail'in Suriye'nin Tartus bölgesine yönelik düzenlediği saldırıya tepki gösteren Emir Abdullahyan, İran olarak bu sabah Tartus'un güneyini hedef alan Siyonist rejimin saldırı eylemini kınıyoruz ifadesini kullandı. İranlı bakan ayrıca saldırılarla Şam'ı güvensiz bir şehir gibi göstermeye çalışan Siyonist rejim, Suriyeli mültecilerin dönüşünü engellemeyi amaçlıyor değerlendirmesinde bulundu. Emir Abdullahyan'ın Şam ziyaretini çok önemli olarak değerlendiren Faysal Miktat ise İran'ın nükleer meselesi konusunda Tahran'ın yanındayız ve bu konudaki tutumunu destekliyoruz diye konuştu.
Suriye yetkililerle görüşmek üzere Şam'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. Suriye yetkililerle görüşmek üzere Şam'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Abdullahyan ile Esad arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Suriye ziyareti öncesi açıklama yapan Emir Abdullahyan, 4 gün önceki Türkiye ziyaretimin devamında Suriye yetkililerle istişarelerde bulunmam gerekiyor dedi. Emir Abdullahyan, bölgede bazı gelişmeler yaşanmakta ve İran'ın bölgede her zaman yapıcı bir rol oynamasını ve yeni bir krizin önlenmesini sağlamaya çalışmalıyız ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Abdullahyan, Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Faysal Miktat tarafından karşılandı. Burada basına konuşan Emir Abdullahyan, Türkiye'nin Suriye operasyonuna şiddetle karşıyız diye konuştu.
İran nükleer anlaşma görüşmelerine devam ediyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran'ın nükleer müzakerelerdeki yüksek müzakerecisi Bakir Keni ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov Moskova'da görüşerek nükleer anlaşma müzakerelerini değerlendirdi. Rusya'nın Viyana temsilcisi İran İslam Cumhuriyeti'nin yüksek müzakerecisi Bakir'in Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov ile görüştüğünü duyurdu. Rusya'nın Viyana temsilcisi Twitter hesabından yayımladığı paylaşımda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer müzakerelerdeki yüksek müzakerecisi Ali Bakri'nin Moskova'da bir araya geldiğini bildirdi. Söz konusu paylaşımda yer alan bilgilere göre Ali Bakri ve Ryabkov'un görüşmesinde Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurumlarda temsilcisi Mikhail Ulyanov da bulunuyordu. Mikhail Ulyanov söz konusu oturuma dair yaptığı açıklamada kapsamlı ortak eylem planının mevcut durumu ve Viyana müzakerelerinin geleceğine dair çok profesyonel bir görüş alışverişi yapıldı ifadelerini kullandı. Ulyanov açıklamasının devamında kendi değerlendirmesine değinerek tüm zorluklara rağmen henüz nükleer anlaşmanın yenilenmesi mümkün. Bunun gerçekleşmesi için Amerika'nın daha esnek davranması gerekiyor dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün yaptığı açıklamada Amerika'nın gerçekçi olması halinde görüşmelerin sonuç vereceğini belirtti. İran, Amerika'nın tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarının tamamen kaldırılmasını istiyor. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran'dan akşam haberleri devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında bugün Moskova'da gerçekleşen görüşme hakkında açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran'ın mevkidaşı Ali Bakri Keni ile kapsamlı ortak eylem planı COEP'e görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Lavrov, İran'ın mevkidaşı Ali Bagheri ikeni ile kapsamlı ortak eylem planının tam olarak uygulanmasını sağlamayı amaçlayan müzakere süreci hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada taraflar, Washington ve Tahran temsilcileri arasında yakın zamanda Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi aracılığıyla Doha'da düzenlenen dolaylı temasların sonuçlarını göz önüne alarak İran'ın nükleer programı ile ilgili kapsamlı ortak eylem planının tam olarak uygulanmasını sağlamayı amaçlayan müzakere sürecinin çeşitli yönleri hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduğu ifadelere kullanıldı. Bu arada Mihail Ulyanov konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada nükleer anlaşma ve Viyana görüşmelerinin geleceği hakkında profesyonel bir görüş alışverişi yapıldı. Tüm zorluklara rağmen nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak hala mümkün olduğunu ve bunun gerçekleşmesi için Amerika'nın daha fazla esneklik göstermesi gerektiğini düşünüyorum dedi.
İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerinden Sara Fallahi yaptığı açıklamada Amerika ve Avrupa'nın İran için şart ileri sürecek durumda olmadıklarını işaretle İran'ın müzakere için müzakere peşinde olmadığını ifade etti. Amerika'nın İran ve nükleer anlaşmaya yönelik yasa dışı eylemlerinin telafisi için karar alma konusunda oyalandığı için müzakere süreci şimdiye kadar başarılı olmamıştır. Ancak son sıralarda Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in Tahran ziyaretinin ardından İran ve Amerika'nın kararıyla yaptırımların kaldırılması amacıyla Doha'da Salı ve Çarşamba günü görüşmeler yeniden başladı. İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerinden Sara Fallahi bu hususta İran'a yaptığı açıklamada Katar'da yaptırımların kaldırılması için yeni tür görüşmelerin başlamasına temasla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararnamesinin ardından tüm dünyanın İran'ın pes etmediği gibi ajansın denetim anlaşması dışındaki kameralarını kapattığını gördüğünü, bunun İran'ın bu kurul ve görüşmelerde karşı tarafta yer alan ülkelere güçlü tepkisini ortaya koyduğunu söyledi. Fallahi İran'ın kendi yaklaşımından taviz vermeyeceğine temasla müzakere için müzakerelerin İran için kabul edilir olmadığını, müzakerelerin sonuç vermesi gerektiğini, aksi takdirde görüşmelerin sürmesi için bir nedenin olmayacağını kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın İran'a karşı yenilgiye uğramış azami baskı politikasının devam ettiğini belirtti. Yarın Amerikan savaş gemisi Vincennes'in İran'a ait yolcu uçağını Fars Körfezi üzerinde Doha'ya doğru uçarken hedef aldığı dehşetin yıldırımıdır. 3 Temmuz 1988'de yaşanan bu olay sonucu 66'sı çocuk, 53'ü kadın olmak üzere uçaktaki 290 yolcu ve mürettebatın tümü şehit oldu. İran Dışişleri Bakanlığı bu olayın yıldırımı dolayısıyla Twitter üzerinden paylaştı. Mesajda, Amerikan savaş gemisinin İran'ın yolcu uçağını Fars Körfezi üzerinde füze ile hedef aldığına temasla bu savaş gemisinin kaptanına madalya verilmesinin Amerika'nın İran milletine karşı hasmane yaklaşımının diğer bir örneği olduğunu, bu hasmane yaklaşımın bugün de yenilgi uğrayan azami baskı politikasının sürmesiyle devam ettiğini kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçiliği, İran'ın Karadeniz ve hava sınırlarının komşu ülkeler başta olmak üzere yabancı turistler için kapalı olduğuna dair iddiaları reddetti. İran sınır kapılarının komşu ülkeler vatandaşları ve yabancı turistlere kapalı olduğuna dair haberlerin yayınlanmasının ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçiliği yaptığı açıklamada bu iddiaları reddederek bunun sahte olduğunu duyurdu. Daha önce bazı kaynaklar İran sınır kapılarının koronavirüs salgını yüzünden Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarına kapandığını ileri sürmüştü.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov resmi temaslarda bulunmak üzere yakında İran'ı ziyaret edecek. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un resmi temaslarda bulunmak üzere yakında Tahran'ı ziyaret edeceği açıklandı. Bayramov, İran'ın mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran Dışişleri Bakanı'nın Tahran'ı ziyaret etme davetine memnuniyetle karşılamıştı. İran İslam Cumhuriyeti Başkenti Tahran, 13. hükümetin iktidara gelmesinden sonra bölge ve komşu ülkelerinin yetkilerine defalarca ev sahipliği yapmıştır. İran hükümeti komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirmesini kendi önceliğine almıştır.
İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, İran'ın 15 komşu ülkeyle geçen 3 aydaki ticaret hacminin 12 milyar 363 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. Yetkili bu sürede İran'ın komşu ülkeleriyle ticaret hacminin 12 milyar 363 milyon 862 bin 81 dolara yükseldiğini işaretle önceki yılın aynı dönemine göre %18 oranında artış yaşandığını duyurdu.
Son 24 saatte İran'da koronavirüs salgınından herhangi bir vatandaş hayatını kaybetmedi. İran Sağlık Bakanlığı, İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte 251 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması ile toplam vaka sayısı 7.238.840'a ulaştı. Açıklamada 195 kişinin hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü belirtilirken son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybının yaşanmadığı kaydedildi. Bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.063.049'a ulaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan muhtıra uzun müzakerelerden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. İsveç 73 teröristi iade etme sözü verdi, muhtıranın uygulanmasını takip amacıyla daimi bir mekanizma kurulmasına karar verildi ifadelerini kullandı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, NATO'ya da mesajlar verdi.
Gelinen noktada hepimiz şu gerçeği görüyoruz. Şayet NATO'nun güvenilirliğini ve inandırıcılığını korumak istiyorsak, müttefikler olarak terörün tüm tezahürleriyle mücadelede daha net, tutarlı ve samimi adımlar atmamız şart. Terörün finansmanı ile militan devşirme faaliyetlerinin engellenmesi bu mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. İlk günden itibaren hassasiyetlerimizi ifade ederek yapıcı ama kararlı bir tutum sergiledik. Salı günü Sayın Genel Sekreter'in kolaylaştırıcılığında İsveç ve Finlandiya liderleriyle dörtlü zirvemizi gerçekleştirdik. İmzalanan mutabakat muhtırasını Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlaşıldığının bir işareti olarak görüyoruz. Elbette bu bir başlangıçtır, bir davettir. Asıl olan verilen sözlerin hayata geçirilmesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte yaşananların Türkiye açısından diplomatik bir zafer olduğunu da söyledi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor muhterem dinleyiciler. Irak'ın kuzeyinde PKK ile çıkan çatışmada iki Türk askeri hayatını kaybetti. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonları ve askeri varlığı devam ediyor. Türk güçleri PKK ile mücadele bahanesiyle Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenlemekte. TRT'nin verdiği habere göre Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada iki Türk askerinin PKK unsurlarının Türk birliklerine saldırısında ve Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiğini bildirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada iki PKK unsurunun Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Türk askerlerinin Irak ve Suriye topraklarındaki operasyonları Bağdat ve Şam yönetimlerinin tepkisine yol açıyor.
Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda IŞİD üyesi oldukları iddiası ile yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 Haziran'da Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 zanlı savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı tutuklanırken 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Saadet Partisi Sivas katliamının 29. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenleri andı. Dönemin Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da paylaşımı kendi hesabından retweet etti. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde aydınların yakalarak katliam edilmesinden üzerinden tam 29 yıl geçti. Saadet Partisi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bugün hepimizin ortak acısı Madımak'ta yaşanan vahşetin 29. yılı. Acımızı unutmamak ve yaralarımızı kardeşlik, birlik ve beraberlikle sarmak temennisiyle hayatını kaybeden 35 vatandaşımızı rahmetle anıyoruz denildi.
Filistinli kadın esir Sadiye Ferecallah bugün işgal rejimine ait olan Damon cezaevinde şehit oldu. Esirler İnformasyon Ofisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada El Halil kentinin batısındaki İzna beldesi sakinlerinden 68 yaşındaki kadın esir Sadiye Ferecallah'ın cezaevi avlusunda bulunduğu sırada şehit olduğunu duyurdu.
Ve Amerika'da yapılan bir anket her 4 Amerikan vatandaşının birinin hükümete karşı silahlanmaya hazır olduğunu ortaya çıkardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türkiye'de VOA ve Deutsche Welle'nin erişiminin engellenmesi konusunda. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir seneden az bir süre kalırken Ankara yönetimi Batı'nın aktif medyasına karşı koymak için harekete geçerek ilk adımda Amerika'nın sesi VOA ve Deutsche Welle Türkçe'nin internet sitelerine erişimi yasakladı. Amerika'nın sesi ve Deutsche Welle Türkçe sitelerine erişim Ankara Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Ankara hükümetinden yayın izni olmadığı için engellendi. Türkçe yayın yapan Amerikanın Sesi ve Deutsche Welle Türkçe'nin internet sitelerine dün akşam erişim engeli getirildi. Deutsche Welle Türkçe Genel Müdürü Peter Limburg, bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez dedi. Kararı Medyascope'a değerlendiren RTÜK üyesi İlhan Taşçı, erişim engeli kararının NATO Liderler Zirvesi'nin ardından gelmesine dikkat çekti ve engelin kaldırılması için mahkeme kararı gerektiğini söyledi. 2019 yılında onaylanan karar uyarınca Türkçe siteleri çalışan bu iki medyanın RTÜK'ten izin almaları gerekiyor. Ancak Deutsche Welle ve Amerika'nın Sesi Şubat ayında bu izni almaktan kaçındılar. Kuşkusuz Amerika'nın Sesi ve Alman Deutsche Welle siteleri çeşitli ülkelerde batılı devletlerin çıkarları doğrultusunda faaliyet yapmakta. Bu medya Amerika ve Avrupa Birliği'nde para karşılığı hizmet vermekteyken Türkiye gibi ülkelerde kendi muhataplarına ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Bu politikanın uygulanması benzer medyanın gerçek niyetini ortaya koymaktadır. Pratikte batılı devletlere bağlı olan ancak görünüşte özel olarak çalışan bu medya kuruluşları bu davranışları ile dünyada çeşitli dillerde yayın yapan medyanın kuruluşlarındaki gerçek mahiyetlerini muhataplarına açıklıyorlar.
Bu medya grupları Türkiye örneğinde farklı kavimler ve milletlerin körüklenmeye her daim çalışmakta olup bu doğrultuda yayıncılık yapmaktadırlar. Bu bağlamda ve Türkiye örneğinde olduğu gibi medyanın Türkiye, Suriye ve Irak Kürtleri ile Kürtleri gibi karşı kavimleri tanıtma rolüne değinebiliriz. aynı medya grupları Recep Tayyip Erdoğan yönetimine karşı olan azınlıkların menfaatlerinin sağlanmasına yoğun şekilde çalışarak söz konusu azınlıkların isteklerini Ankara'ya dayatmaya çalışıyorlar. Aslında Batı medyası kendi reklam tarzı ile pratikte Türkiye yönetimine karşı baskı aracı haline dönüşmüştür. Ancak Ankara yetkilileri bu tür medyaya karşı koyma imkanlarına bile sahip değiller. Bundan önce tehlikede olan etnik topluluklara Batı Asya sorumlusu Dr. Kemal Sido yaptığı açıklamada Türkiye'nin muhalif etnik gruplara karşı koyma noktasına işaretle Batılı ülkeleri Kürtleri himaye etmeyi tavsiye ederek bu bağlamda Batılı ülkelerin de Türkiye yönetimine Kürtlerin isteklerini tanıması için baskısını da artırmaları gerektiğini ifade etmiştir. Kürtlerin Ankara yönetiminden talepleri tabii ki hiçbir mesele sayılmaktadır. Ancak Batılı devletler medya üzerinden de hükümetlere baskı yapmak suretiyle ülkeler ve milletlere menfaatlerini kendi menfaatleri doğrultusunda değiştirmeye gayret göstermektedir. Demek ki Batılı ülkeler bağımsız ülkeler ve kendi politikalarına karşı çıkan ülkeler ve taraflara karşı medyayı bir baskı duruşu olarak da kullanmaktadır. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ait seneden az bir süre kaldığı bir Batı medyası, bu ülkelerin menfaatleri çerçevesinde hareket ederek Erdoğan yönetimine karşı şantaj yapmaktadır. Kuşkusuz Batı ülkeler Erdoğan yönetiminin politikalarını ve icraatından memnun değiller. Batılı ülkeler her daim Batı'nın menfaatlerini temin eden kişi ve o grupları iktidara getirmeye çalışıyorlar. Erdoğan ise Batı'nın menfaatlerini temin etmediği gibi sömürgeci ülkelerin politikalları karşısında Türkçü sloganları ile yer almıştır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Batılı devletler kendi güdümünde hareket eden medya üzerinden Erdoğan yönetimine karşı faaliyet yapmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Çin hükümetinin NATO siyasetlerini eleştirmesi konusunda. Çin hükümeti Kuzey Atlantik Paktı NATO'nun yeni stratejik belgesini eleştirerek bu belgeyi küresel istikrar ve barış için sistematik bir sorun olarak adlandırdı. NATO üye devletlerinin liderleri Madrid'deki son toplantılarında yeni stratejilerinde ilk kez Çin'i dünya düzenini bozmaya çalışmakla suçladılar. Bu strateji belgesinde Rusya'da NATO güvenliğine yönelik en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanıtılmaktadır. Bu nedenle Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Amerika öncülüğünde NATO'nun kendisini bir savunma gücü olarak adlandırırken dünya çapında gerilim ve savaş yaratmaya çalıştığını ve aslında Amerika'nın dünya insanların kanını akıttığını, onlara tehdit kaynağı oluşturduğunu söyledi. NATO, Soğuk Savaş döneminden kalma Amerika'nın askeri kolu olarak kullanılan tamamen askeri bir organizasyondur. Hali hazırda dünya toplumunun karşı karşı olduğu zorluklardan biri NATO'nun coğrafi alanını ve etkinliğini doğuya doğru genişletmesi ve Çin ile Rusya sınırlarının başlıca tehdidi haline gelmesidir. Ukrayna'daki kriz başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere Batı'nın kışkırtmasıyla başlayan bu militarist politikanın sonuçlarından biridir. Şimdi de Batılı ülkeler kendilerini zayıf bir noktada gördükleri için bu krizde Ukrayna'yı kendi haline terk etmişlerdir. Siyasi konular uzmanı Dimitri Babich bu konuda şöyle diyor. NATO'nun Rusya ve Çin'e yönelik saldırı ve abluka politikalarını benimsemesi, Batı'nın doğudaki çeşitli gelişmelerle ilgili endişelerinin gidermeye yardımcı olmayacak. Aynı zamanda küresel düzeni ve dengeyi de bozacaktır. Bu nedenle Amerika ve NATO, Moskova ve Pekin'e yönelik politikalarını değiştirmelidir. Amerika'da Donald Trump başkanlığının başlamasından bu yana Washington'un Çin karşıtı politikaları agresif ve saldırgan hale geldi ve Çin'i Amerika'nın ana tehdidi olarak adlandırdı.
Bunun ardından Amerika, Çin ile ticaret savaşını körükleyerek Çin'i çevreleyen sularda askeri varlığını artırdı ve Tayvan kozunu da kullanarak Pekin üzerindeki baskısını da yoğunlaştırdı. Çin'i kontrol etmek için Amerikan politikaları ve programlarının etkisizliği Amerika'yı Çin'e karşı NATO'nun kozunu daha fazla kullanmaya yöneltti. Bu durum Amerika'nın Çin ile ekonomik ve teknolojik kampanyasındaki başarısızlığı Batı'nın ortak bir stratejide Çin'i NATO ile karşı karşıya getirmesine neden oldu. Uluslararası ilişkiler uzmanı Victor Basrav bu konuda şunları söylüyor. Afganistan'daki yenilgiden sonra Amerika ve NATO için Çin düşmanlığı politikalarını körüklüyor. Batı ise Doğu'yu birleşmeye daha fazla teşvik ediyor. Bu da dünya barış düzeninin bozulması ve soğuk savaş zihniyetinin tekrar yaşatılmasına sebep oluyor. Her halükarda G7 liderlerinden Almanya'daki son toplantısında da Çin'in transit ve ekonomik bir kuşak, bir yol planı ile başa çıkılması için 600 milyar dolar tahsis etmesi Batı'nın Çin'e karşı zayıflık hissini de gösteriyor. Bu durum askeri meselelerin ve ülkenin coğrafi etki alanının genişletilmesinin ötesinde ciddi sorunları olduğunu da gösteriyor. Fakat Amerika'nın Çin'e karşı sorunu Avrupa ülkelerinin Çin'e karşı uyumsuzluğudur. Çünkü Avrupa ülkeleri Çin'le politikalarını kendi çıkarlarına göre aralıyorlar, ayarlıyorlar. Amerika'nın kendisi bile Çin ile ekonomik ve ticari işbirliğinde de geri adım atmakta zorlanmakta ve Amerikan şirketlerin çıkarlarını da düşünerek hareket etmektedir. Bu nedenle Washington Çin'e karşı NATO'yu askeri koru olarak kullanmaya çalışıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyicilerimiz, Hazar kıyıdaş ülkeleri Dışişleri Bakanlarının zirvesi Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta geçtiğimiz günlerde başladı. Aşgabat zirvesi Hazar'a kıyısı olan devletlerin çarşamba 29 Haziran'dan itibaren Aşgabat'ta başlayan 6. zirvesinin başlangıcı niteliğinde Hazar'a kıyısı olan devletlerin Dışişleri Bakanları konseyi toplantıları kıyı devletlerinin bu havza ile bölgesel ve uluslararası meseleler üzerinde anlaşmaya varmaları için elverişli bir fırsat sağlamış ve Hazar'ın 5 taraflı işbirliğinin daha da genişletilmesi olasılığını sağlamıştı sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi hem bu zirveyle ilgili hem de Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin bu bölgeyle ilgili güvenliğin sağlanmasındaki rolleri hakkında kısaca bir değerlendirme ve analiz yapmak istiyoruz. Sohbetimizde siyasi analiz Sayın Burhan Hişmet'i bizimle birlikte. Sayın Hişmet'i hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm. Ben de sizi aziz Müslüman bacı kardeşlerimiz Türkiye halkını selamlarım. Kıdmetleyin.
Aleyküm selam. Teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Aşgabat Deklarasyonu Hazar Denizi'nde yabancı silahlı kuvvetlerin bulunmamasına ve efendim bu su bölgesindeki çevrenin korunmasına vurgu da dahil olmak üzere 5 yönlü işbirliğinin en önemli konularını ele almaktadır. Şimdi Hazar çevresindeki ülkelerin rollerine bakacak olursak, yabancıların olmadan bu bölgenin güvenliğinin sağlanması ne kadar önem arz ediyor? Özellikle Rusya ve İran İslam Cumhuriyeti bu konuda çeşitli vurguları vardı, ifadeleri gündeme geldi. Genel olarak bu zirveyi nasıl gördünüz? Konuyla ilgili alalım görüşlerinizi efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ümumilikte her bir regionda, indi Hazar regionu olsun, diğer regionu olsun, əcnəbilərin olması, yəni xüsusilə müdaxiləçi əcnəbilərin müdaxilə üçün orada hüzuru ziyanlıdır. Xəzərdə xüsusilə bu çox qabarıq şəkildə özünü göstərir. Çünki Xəzər keçmişdən sülh dənizi kimi tanınıbdır. Yəni keçmişdə Xəzər İran və Rusiya və ondan sonra İran və SSR arasında müştərək bir dəniz olubdur. Ondan, yəni həmən zamanlardan da müxtəlif sənədlərdə təkid olunubdur ki, əcnəbilərin bura hərbi hüzuru qadağadır. Yalnız yəni ətrafa sahil yəni ölkələr bunun təhlükəsizliyini qoruyub saxlamalıdırlar. Çünki çox sadə bir məntiqlə hər bir əcnəbi qüvvə bura gəlib, yəni burada olmağa can atıbdır, hərbi huzura can atıbdır. Müdaxilə üçün olubdur və təhlükəsizlik pozmaq üçün ki, ondan sui-istifadə edib və öz maraqlarını təmin eləmək üçün yəni buna can atılıbdır. Keçmişdə ingilislərin yəni Xəzərdə orada hərbi vücuduna can atılıbdır ki, çox qabarıq şəkildə göstərilibdir ki, ingilislər burada yəni savaş yaradıb, ixtilaflar yaradıb, ixtilafları gücləndirib, şiddətləndirib öz maraqlarını təmin etmək istəyiblər. Sonrakı illərdə faşist Almanya yəni buna can atıbdır. Digər indi bu son illərdə görürük Amerika, İsrail və İngilis burada yenə də hərbi huzura yəni can atırlar. Eləcə də yəni çox təəssüflə Türkiyə İngilislərin yəni niyabəti tərəfindən bu məsələni, bu siyasəti yürüdür. Bunları nəzərə alanda yəni Xəzər sahil yəni ölkələri keçən illərdəki imzaladığı sənədlərdə öz yəni gücləri ilə Xəzərin təhlükəsizliyini təmin etməyə öhdəlik götürüblər. Və buna da icra eləməlidir. Çox təəssüflə bəzi ölkələr, o cümlədən xüsusilə Azərbaycan Respublikası bu öhdəliyə çox yaxşı yəni icra eləmir. Həm Türkiyənin bəzi hərbi varlığını burada təmin edibdir, həm sinist rejim İsrailin varlığını, yəni öz adı ilə, Azərbaycan Respublikasının adı ilə təmin olunubdur. Bu da çox ziyanlıdır. Yəni bu son zirvədə də yəni işarələr bu neydi ki, əcnəbilərə bura yolu açılmasın, açılsa ziyanlı olacaq.
Tahran Radyosu.
Şimdi bu yabancı güçlerin Hazar Denizi'nde özellikle askeri mevcudiyetine izin verilmesi, şimdi Hazar kıyısındaki bağımsız hükümetler için yani Azerbaycan Cumhuriyeti hariç diğer ülkeler için nasıl bir tehdit oluşturmaktadır Sayın Hikmet?
Tabii ki bunlar hemşe yani muhtelif ülkelerin arasında ihtilafları şiddetlendirip bundan suistifadə etmek istiyorlar. Yani bunu çox açıq şəkildə sinist rejimin təmsilçiləri, onun yazarları, onun rəsmiləri müxtəlif yəni ima işarı ilə bunu bildirirlər ki, Azərbaycanla İran arasında ixtilaf yaratmağa çalışırlar və bu ixtilafdan da təbii ki, sinist rejim həm Azərbaycanın özünə ziyan vurmaq yəni qəsdindədir, həm İrana ziyan vurmaq qəsdindədir. Yəni bu çox aydın şəkildə həm bundan istir silah sata, həm də o terrorçu məqsədlərinə istifadə eləmək üçün. Yəni biz son illərdə görmüşük Azərbaycan Respublikasının indi Heydər Əliyev aeroportundan, digər imkanlarından, bazılarından sinist rejim istifadə edib onun yollarından və İrana qarşı terrorçu əməllərində istər bizim alimlerimizin terör edilmesinde ister siyasi resimlerimize qəsd eləməkdən istifadə eləyibdi. Çox yani aydın şəkildə bunu göstərmək, yani görmək olur ki, sinistizm Xəzərdən də belə bir istifadə eləmək istəyir. Xüsusilə sinistizm yani bu hərbi məsələlərdə, hərbi təchizatı satmaqda indi Qarabağ müharibəsində də göstərdi. Hər bir təchizat ki Azərbaycana satıbdı, onun istifadəsini Azərbaycana öyrətməyibdi, onu lisanslarını verməyibdi, icazə vermir. Azərbaycan özü müstəqil istifadə eləsin və Azərbaycanı özünə bir asılı vəziyyətdə salıbdı. Xəzər regionunda da bu siyasəti çox təəssüflə sinistizm yürüdür.
Doğru. Şimdi bu zirvede İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya özellikle İran'ın su bölgeleriyle ilgili istisnai durumuna dikkat çekerek yabancı güçlerin bulunmamasına ve özellikle askeri açıdan hiçbir ister askeri tatbikat olsun veya herhangi bir platformda bulunmamasına dikkat çektiler. Ancak bu arada Rusya'nın bu konudaki tutumu çok dikkat çekici Sayın Hikmeti. Şimdi Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin siyasetler karşısındaki siz bir tür pasif davrandığına inanıyor musunuz Siyonist rejimiyle ilişki kurma konusunda?
Rusya keçmişte Siyonist rejime inanırdı bir kadar, yani güvenirdi. Ancak son durumlarda bunun ne kadar Siyonist rejimin münafık olduğunu Rusya için belli olurdu. Ukrayna meselesinde Rusya Siyonist rejimin ne kadar ziyanlı ve davetici ve ihtilaf salan o metodlarından daha yaxşı tanış oldu. Suriye meselesinde daha yaxşı tanış oldu. Rusya belli olubdu. Sinist rejimin münafıq o mahiyyeti, münafıq siması son aylarda, son illerde daha yaxşı bilinibdi ve bunu xüsusilə Ukrayna böhranında ve Suriye böhranında gösterdi. Yani çok dağıdıcı siyaset yürüdür. Ve bu bəli, Rusya için bir qədər aydınlaşıbdır. Çox təəssüflə Rusiyada sinistlərin, yahudilərin çox güclü təsiri olduğunu, hələ də Rusiya bu sinist rejimə inanmaq siyasətindən hələ də canını qutara bilmir. Ancaq bu zəmində çox yaxşı irəliləyiş olubdur. Yəni sinist rejimin o mahiyyəti, yavaş-yavaş münafıq mahiyyəti Rusiya belli olur. Çok təəssüflə biz görürük ki, yani bu Türkiye de bu meseleyle yani üzbəüzdür. O Türkiye'de de sinist rejimi bu münafıq mahiyyətine inananlar, yani onu tanıyanlar çok az olubdur ve bilmirlər. İndi biz son aylarda görürük ki, keçen illerdeki Türkiye'nin bu sinist rejimin cinayetlerine karşı siyasetleri var idi. Onu bir daha yeniden çok teaccüble kenara koyup ve sinist rejime yakınlaşıblar ve o münafık mahiyeti sanki unudur Türkiye. Ancak Rusya bu münafık, yani sinist rejimin münafık mahiyeti daha aydınlaşır.
Doğru. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Hikmet.
Çok sağ olun, minnettarım.
Çok sağ olun, Allah'a emanet olun efendim. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Hazar Kıyıdaş Ülkeleri Dışişleri Bakanlarının Aşgabat Zirvesi ve Hazar Denizi'nde yabancıların olmadan güvenliğin sağlanmasına yapılan vurguyu bugünkü sohbetimizde konuştuk. Siyasi analist Sayın Burhan Hikmeti uzman konuğumuz idi. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün nükleer anlaşmanın uygulanmasının dünya toplumunun ortak çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek Amerika'nın İran ve nükleer anlaşmaya ilişkin yanlışlarını telafi etmesi gerektiğini vurgulaması, OPEC'in İran'ın 2021 yılında petrolden elde ettiği gelirin bir önceki yıla göre %200 artarak 25 milyar dolar seviyesine çıktığını duyurması gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde Lübnan gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Lübnan'da bir hükümetin kurulmasının gerekli olduğunu ve Amerika'nın her zaman bu dönemde elde edilen başarıları yok etmeye çalıştığını vurguladı. Şeyh Naim Kasım şu ifadelerde bulundu. Yeni parlamento halkın seçiminin sunucudur ve Lübnan'ın inşasının bu yeni aşamasında parlamentonun yanındayız ve parlamentonun tüm üyeleri birikmiş krizlerle ilgilenmekten sorumludur. Artık bazılarının sorumlu bazılarının hesap vermediği bir aşamada değiliz. Parlamentoda temsilcisi olan her siyasi partinin ülkemizi kriz durumundan çıkarıp çeşitli tedavi aşamalarına taşımak için ne kadar pratik önlemler alabileceğini göstermesi gereken bir aşamadayız. Şeyh Naim Kasım açıklamasını şöyle sürdürdü. Hükümetin kurulmasının gerekli olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Çünkü hükümet olmadan ülkenin durumunda hiçbir değişiklik olmayacaktır ve durum eskisinden de kötü hale gelebilir. Bugün parlamenter grupların görüşlerine dayalı olarak ülkede bölünme var ve bazı gruplar hükümete katılmayı reddediyor. Ve bu gruplar ülkede hükümet kurulmasını sağlayacak her şeyden vazgeçmiş ve kendilerine muhalefet adını vermişlerdir. Bu tarz bir duruş tamamen her zaman meclisin başarılarını ortadan kaldırmaya çalışan ve bu dönemin bir an önce bitmesini bekleyen Amerika'nın görüşü ve duruşu ile aynı doğrultudadır. Dolayısıyla mevcut dönemde ilişkide bulunmak ve işbirliği yapmak istemiyorlar.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Birleşmiş Milletler, Siyonist rejim tarafından kuşatma altında olan Gazze'de insani kriz konusunda uyarıda bulunması, İran Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye ziyareti gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran'a karşı yaptırımların ters sonuç verdiğine dair Rus uzmanın değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya Federasyonu Konsey Başkan Yardımcısı Kosaçev, İran İslam Cumhuriyeti yaptırım, tehdit ve baskının sonuç vermediğini kanıtladı. Açıklamasında bulundu. Rusya Federasyonu Konsey Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev yaptığı açıklamada söz konusu yaptırımların ve baskıların sonucu İran ve Rusya arasındaki ticaretin 2021 yılında %70 gelişmesi olduğu ifadelerini kullandı. TASS Haber Ajansı'nın raporuna göre Kosaçev, İran İslam Şura Meclisi heyetiyle görüşmesinde İran örneği çok iyi bir şekilde yaptırımlar, zorbalık, baskı veya bir ülkeyi tehdit etmek hiçbir zaman bunları yapanların istediği sonuca varmadığını gösterdi. Söz konusu eylemler ters sonuç doğurabiliyor dedi. Rus yetkili açıklamasını şöyle sürdürdü. Ben Rusya ve İran arasındaki ikili ilişkiler hakkında konuşuyorum. Bu ilişkiler olumlu bir süreç takip ediyor. İstatistiklerin gösterdiğine göre ticaretimizin geçtiğimiz yılda %70 oranında artış yaşadığı söz konusu olumlu süreç bu yılda da devam ediyor. Rus yetkili açıklamasının sonunda Rusya'nın birçok konuda İran ile işbirliği yaptığını hatırlatırken İran ve Rusya'nın Suriye'deki işbirliğini hatırlatıp Hazar Denizi oturumuna değinerek iki ülkenin Hazar bölgesindeki işbirliğinin önemini belirtti.
Hemşeri gazetesinde İran'ın ürün ihracatında artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Gümrük Başkanı İran'ın yılın ilk 3 ayında 14 milyar dolar değerinde ürünü İran gümrüklerinden ihraç ettiğini bildirdi. Alireza Mukaddesi İrna Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda 14 milyar dolar değerinde ürünün içinde bulunduğumuz Hicri Şems'i İran'ın ilk 3 ayında İran gümrüklerinden diğer ülkelere ihraç edildiğini duyurdu. İran Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Gümrük Başkanı bu süre içerisinde 13 milyar dolar değerinde ürün ithal edilmiştir dedi. Mukaddesi açıklamasının devamında gümrüklerde depolanmış ürünün olmadığına değinerek sadece 3 milyon ton temel ürün limanlarda depolanmıştır ve gümrük işlemleri takip ediliyor diye kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerikan İnsan Hakları Haftası.
İran İslam Cumhuriyeti'nin münasebetler ve etkinlik takviminde 27 Haziran 3 Temmuz tarihleri Amerikan İnsan Hakları Haftası olarak adlandırıldı.
Programımızın bu bölümünde insan haklarını, Amerikalı yetkililerin iddiaları ve eylemleri arasındaki çelişkileri ele alacağız.
İran İslam Cumhuriyeti, İslam İnkılabı'nın zaferi ardından sürekli Amerika'nın insanlık dışı saldırılarına maruz kalmıştır. Amerika'ya ait USS Vincennes uçak gemisinin İran yolcu uçağına saldırması, Sardeş sınır kentine kimyasal saldırı ve seçkin siyasi ve inkılapçı şahsiyetlere yönelik terör saldırıları, ayrıca 17 bin savunmasız insanın şehit edilmesi, Amerika'nın İran halkına karşı işlenen cinayetlerinden sadece bazılarıdır. Maksimum baskıcı yaptırımların uygulanması ve İran'ın çalışmalarını yürütmek ve COVID-19 hastalığı ile mücadele bağlamında ilaç ve sağlık malzemelerinin gönderilmesini engellemek için finansal kaynaklara erişimden yoksun bırakılmasından gerçek insan hakları savunucusu ve insanlığa karşı cinayet işleyenleri ve terörizmin kökünün kazılmasında eşsiz rolü olan Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Kor General Hac Kasım Süleymani'ye yönelik terör saldırı saldırılarına kadar yaşanan tüm olaylar Amerika'nın devlet terörizminin örnekleridir. Bu eylemler bugüne kadar sürekli devam etti. Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne saldırmak için hiçbir yoldan vazgeçmediğini ortaya koydu.
Bu kara karne Amerikan yetkililerinin utanmadan kendilerini insan hakları, barış, dünya güvenliği ve milletlerin haklarını savunduğunu iddia ettiği bir ortamda İran halkı ve dünya kamuoyu tarafından yargılanmaktadır. Fakat Amerika için insan hakları bir amaç ve siyasi sulta aracıdır. Bu küresel meydan okumaya bakarken göz önünde bulundurulması gereken 3 konu var.
Birincisi, Amerika ve Avrupa'nın insan hakları iddialarının altında gizlenen siyasi mahiyet ve garazkar hedefleridir. Bu iddialar aslında uluslararası kurumlar aracılığıyla ülkelere müdahalenin önünü açmanın bir aracıdır. İkincisi, Batı'nın insan hakları konusunda izlediği çelişkili tutumunun rezaletidir. Bu ikiyüzlülük ve aldatma insan hakları kurumlarını insan haklarının gerçek anlamda korunmasından uzaklaşmalarına neden olmuştur. Üçüncüsü ise bu toplumlarda söz konusu ülkelerin Batı toplumunda insan hakları bakışlarının gerçek mahiyetinin ifşa edilmesidir. Bu da söz konusu ülkelerin iç gelişmelerinde yaşanan olaylar ve kamu itirazlarına karşı izlenen tutumda ortaya çıktı. İnsan haklarını savunduğunu iddia eden bu ülkeler kendi ülkelerinde ayrımcılıklara karşı itiraz eden protestocuları şiddetle bastırıp dini değerlere ve kutsallıklara hakaret ederken Avrupa Birliği sınırları içinde Müslümanlara yönelik zulüm ve göçmenlere yönelik baskıları adalet ve ifade özgürlüğü şeklinde gösteriyor, diğer ülkelere karşı bildiriler yayınlıyorlar. Ancak bugün Amerika'nın kendi halkına karşı işlediği suçlar aleni hale geldi. Sorun, insan haklarının anlamının batıdan doğuya büyük ölçüde değişmesidir. Batının bakış açısına göre Amerikan halkına yönelik şiddet ve Avrupa ve Amerika şehirlerinde meydana gelen ırkçı eylemler normal ve toplumun güvenliğini savunmak içindir. Buna karşı diğer ülkelerdeki herhangi bir huzursuzluk ve güvensizlik olayı batılı hükümetler ve elçilikler tarafından toplumsal talepler olarak desteklenmektedir. Böylece hedef ülkelere yönelik birçok kınama bildirileri ve renkli yaptırımlar uygulanmaktadır. Buna karşın hiç kimse ve hiçbir insan hakları örgütü batıdaki insan hakları ihlallerinin gerçeklerini eleştirmemeli, hiçbir raportör de bu durum hakkında rapor hazırlamak için atanmamalıdır.
Bugün insan haklarını koruduğunu ve terörle mücadele ettiğini iddia eden ülkeler ciddi bir tarihi sınavla karşı karşıya. Onlar şimdiye kadar 17 bin vatandaşını terörizm nedeniyle kaybeden İran halkına bu feci terör olaylarına karşı neden sessiz kaldıkları sorusuna cevap vermeleri gerekiyor. Amerika'nın inkılap öncesi ve sonrası İran halkına karşı işlediği suçlar üzerine yapılan araştırmaya göre İran milletine karşı 100'den fazla insan hakları ihlali ve suç vakası kaydedildi. Gerçekten tarih boyunca Amerika'dan daha fazla bunca geniş çapta suç işleyen başka rezil bir ülke bulamazsınız.
Tahran Radyosu.
Amerika geçen 100 yılda en az 100 çağdaş savaşa katılmış veya savaşta eksel rol oynamıştır. Verilere göre Amerika, dünyada 100 milyonlarca insanın ölümünde rolü olmuştur. Örneğin Afrika'da 50 milyon, Irak ve Afganistan'da ise 1,5 milyon insan Amerikalılar tarafından öldürülmüştür. Kendini insan hakları bayraktarı olarak tanıtan Amerika birçok insan hakları sözleşmesini imzalamamıştır ve pek çok uluslararası anlaşmadan çekilmiş ya da onlara uymamıştır. Nitekim Trump başkanlığı döneminde 10 konvansiyon ve uluslararası kurumdan ayrılmıştı.
Aslında bu davranışlar insan hakları ve uluslararası hukuka saygının yoğun şekilde Batı'nın siyasi tutumundan etkilendiğini gösteriyor. Kendilerini insan hakları savunucusu addeden bu kesim, insan hakları konularında kimin suçlu durumunda olduğuna göre karar veriyorlar. Tabii ki bu tutumun devam etmesi ise Siyonist rejim, İsrail ve Arabistan rejimleri gibi çocuk katillerinin insan haklarını çiğnemekte daha da küstahlaşmasına sebep oluyor. Bu ilişkiler ve yanlışlar Birleşmiş Milletler'in sayısız kararları ve oy birliğiyle herhangi bir yerde ve herhangi biri tarafından işlenen tüm terör eylemlerini, yöntemlerini ve uygulamalarını suç ve haksız fiiller olarak gördüğü bir durumda olmuştur.
Birleşmiş Milletler tarafından verilen kararlarda ayrıca terör eylemleri, yöntemleri ve tutumlarının yanı sıra terör eylemlerinin finansmanı, planlanması ve azmettirilmesinin Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine aykırı olduğu vurgulanmaktadır. Aslında siyasi çıkarcı görüşler gibi faktörler insan haklarını savunmak için oluşturulan batılı insan hakları örgütleri ve kurumlarının gerçek itibar ve haysiyetini yitirmesine sebep olmuştur.
Sohbetimizin başında da Amerika'nın İran halkına karşı estirdiği terör olaylarından birinin yolcu uçağının USS Vincennes savaş gemisi tarafından vurularak düşürüldüğünü belirttik. 3 Temmuz 1988 tarihinde İran yolcu uçağının kasten düşürülmesi, Beyaz Saray'ın insan haklarını sırf siyasi amaçlar ve diğer ülkelere yönelik baskı aracı olarak kullandığını gösterdi. Saldırının kasten yapıldığının ispatlanmasına rağmen savaş gemisi personelinden hiçbiri suçlanmazken, üstelik gemi kaptanı 290 masum insanı havada parçalayarak öldürmesi nedeniyle liyakat madalyası ile ödüllendirildi. Amerika'nın desteklediği terör örgütlerince 17 bin insanın şehit olması, 13 binden fazla insanın kimyasal saldırı sonucu şehit olması ve 100 binden fazlasının da yaralanmasına ilaveten zalimane ve illegal yaptırımlar nedeniyle İran halkının haklarının geniş çapta ihlal edilmesi, Amerika'nın İran halkına karşı insanlık dışı eylemlerinin sadece birkaçıdır. Terörist münafıklar grubu 1979 ile 1981 yılları arasında birçok yetkiliye ve devrimci güce ve halkın çeşitli kesimlerine suikast düzenledi. Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri bu grup tarafından işlenen cinayetlerin farkında olarak onların İran'dan kaçtıklarında onları destek şemsiyeleri altına aldılar.
Fransa'da bir süre kalan münafıklar dayatılan savaşın başlamasıyla düşmana eşlik etmek için Irak topraklarına yerleştiler. Amerika'nın Irak'ı işgali ve Saddam rejiminin devrilmesi ardından terör örgütü unsurları Amerika ve Avrupa tarafından desteklenmeye devam edildi ve Batı'nın desteğiyle faaliyetlerini özgürce sürdürmek üzere Arnavutluk ülkesine nakledildi.
Terörle mücadelenin bayraktarı olduğunu iddia eden Batılı yetkililer tüm kanıtlara rağmen terör örgütlerini desteklemediklerini iddia ediyor. Sorulması gereken soru şu ki Amerika ve Fransa'nın neden bu terörist grubun toplantılarına ev sahipliği yaptığıdır. Cevap çok açık. Zira Amerika ve Fransa gibi ülkelerin amacı insanlık tutumları veya terörizm ile mücadele değildir. Aslında siyasi çıkarları gerektiği zaman terörizm bahanesiyle ülkelerin iç işlerine müdahale ediyor ve teröristten kendi çıkarları doğrultusunda yararlanıyorlar.
Amerika insanlığa karşı cinayetler konusunda kara bir karneye sahiptir. 11 Eylül olayları ardından Guantanamo ve Ebu Ghraib hapishanesinde işlenen korkunç cinayetler ve gizli hapishaneler kurmak, Bikini Mercan adalarında ölümcül nükleer deneyler ve Amerikan toplumunda ırkçılığa ve adaletsizliğe karşı yapılan protestolara yönelik kanlı baskı, Washington'un insanlığa karşı suçların eksik bir listesidir. Böyle kara bir karne nedeniyle Amerikalı yetkililer savaş suçluları mahkemesinde yargılanarak cezalandırmaları gerekiyor.
Amerika 2,5 milyon insan ölümüne yol açan 2. Dünya Savaşı'na katılarak yaptığı müdahalelerle korkunç savaşta birçok cinayet ve katliamın faillerinden biri oldu. 1955'ten 1975'e kadar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kanlı savaş olan Vietnam Savaşı'nda Amerikalılar 5 milyondan fazla insanı katletti. Bu cinayetlerle ilgili resmi belgeler savaş boyunca ardından kadınlara geniş çapta tecavüz ve saldırı yapılırken birçokları parçalanarak öldürüldüler.
Yılında Amerika güçleri terörizm ve El-Kaide ile mücadele bahanesiyle Afganistan'ı işgal etti. Yaklaşık 20 yıllık işgal ve askeri müdahalede Amerika ve NATO güçleri tarafından yüz binlerce Afgan öldürüldü.
2003 yılında Amerika öncülüğünde Irak saldırısı ve işgali sırasında yaşanan savaşta 1 milyondan fazla insan doğrudan öldürüldü. Yaklaşık 7 yıl süren savaş Irak halkına ağır kayıplar verdi ve Amerikan ordusu hiçbir suçtan kaçınmadı.
Ebu Ghraib hapishanesi önce Saddam döneminde uygulanan işkenceler ve idamlar ardından Amerikalıların işkenceleri nedeniyle dünyaca tanınmasına sebep oldu. Ebu Ghraib hapishanesi davasını soruşturmakla görevli general Antonio Taguba burada Ekim-Aralık 2004 arasında Amerika ordusunca vahşi işkenceleri onayladı. 2001'de Afganistan işgalinden sonra Guantanamo Körfezi'nde Amerika'ya bağlı bir deniz üssü olarak kurulan Guantanamo Körfezi aslında bir işkence merkeziydi. Birçok kişi Amerika dışındaki terörist faaliyetlere karışma suçlamasıyla yargılanmadan burada gözaltına alındı.
Amerika'nın insanlığa karşı suçlarla ilgili karnesinde birçok vaka var. Geçen yüzyılda milyonlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan bazı dünya savaşlarına Amerika'nın doğrudan ve dolaylı desteği bunlardan biridir. Amerika kuvvetleri terörle mücadele bahanesiyle 80'den fazla ülkede asker bulunduruyor veya kendilerince terörist gruplarla savaş halinde. Ancak asıl soru dünyadaki terörizmin 2001'e göre daha mı azaldı yoksa Amerika'nın teröre karşı savaş olarak adlandırdığı eylem son yıllarda terörizmi dünyaya yaydı mı?
Amerika, Batı Asya bölgesindeki askeri operasyonlarında terörle mücadele kapasitesinin ve aslında iradesinin ve kararlılığının olmadığını gösterdi. Bu yüzden terörist gruplar yıllar içinde Batı Asya'da ve siyasi açıdan istikrarlı olmayan ülkelerde geniş çapta ortaya çıktı. Bu sürecin sonucunda teröristlerden temizlenmesi gereken Afganistan ve Irak, IŞİD terör örgütünün çıkış yeri haline geldi. Hatta Avrupa'dan güçler IŞİD'e katıldı.
Amerikalı analistler ve uzmanlara göre tarihin çeşitli kesitlerinde ve dünyanın farklı yerlerinde gerçek terör örgütlerine destek veren bizzat Washington olmuştur. Son olarak Amerika rejiminin çıkarları söz konusu olduğunda sadece terörü desteklemekle kalmadığı terör eylemleri de gerçekleştirmektedir. Aslında bu ülkede insan haklarının yeri yoktur. Bu yüzden Amerikan İnsan Hakları Haftası bunun üzerine düşünülmek için iyi bir fırsattır.
Değerli dinleyiciler, Amerikan İnsan Hakları Haftası nedeniyle hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Unutmayalım ki her insan en doğal haklarına sahip olarak dünyaya geliyor.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Müzik Türkmenistan'da Hazar Denizi Kıyıdaş Ülkeleri 6. Zirvesinin düzenlenmesi,
ve Rusya Dışişleri Bakanı'nın Kafkasya ziyareti,
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Hazara kıyısı olan devletlerin 6. zirvesi, Aşgabat Deklarasyonu adlı ortak bir bildiri yayınlanması ile sona erdi. Aşgabat Deklarasyonu, Hazar Denizi'nde yabancı silahlı kuvvetlerin bulunmamasına ve bu su bölgesindeki çevrenin korunmasına vurguda dahil olmak üzere 5 yönlü işbirliğinin en önemli konularını ele almaktadır.
29 Haziran akşamı başlayan Hazar Kıyı Devletleri'nin 6. zirvesine İran, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın yürütme erkeklerinin başkanları katıldı. Aşgabat'tan yapılan açıklamaya göre 7. Hazar zirvesinin İran'da yapılmasına karar verildi. Aşgabat deklarasyonunda Hazar'a kıyısı olan devletlerin liderleri bir kez daha Hazar'ın bir barış denizi, beşli ortak anlaşmalar, iyi komşuluk ve verimli uluslararası işbirliği alanı olduğunun altını çizerek Hazar liderleri Hazar denizindeki askeri ilişkiler alanında ortak etkileşim ve karşılıklı işbirliğin önemini de vurguladılar.
Aşgabat oturumunda Hazar liderlerinin Hazar denizinde Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO ve Siyonist rejimin yokluğuna vurgu yapmaları, bazı kıyı ülkelerinin liderleri tarafından dile getirilen önemli bir mesajdı. Hazar kıyısı liderlerinin defalarca yapmış olduğu vurgulamaların göz önüne alındığında, güvenlik konularında ortak işbirliğinin Hazar kıyısı zirvesinde dikkate alınması gereken önemli konulardan biri olduğuna şüphe yoktur.
Hazar Denizi'nde yabancı güçlerin askeri varlığının olmaması çok önemlidir. Bu bağlamda İran ve Rusya liderleri Hazar kıyısındaki ülkeler vasıtasıyla bu denizin güvenliğinin sağlanması gerektiğini her zaman vurgulamışlardır. Aynı zamanda yabancı güçlerin Hazar Denizi'nde askeri mevcudiyetine izin verilmemesi, Hazar kıyısındaki bağımsız ülkeler tarafından her zaman üzerinde düşünülen bir diğer önemli konu olmuştur.
Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Tahran'da yaptığı görüşmede Hazar Denizi'nde komşu ülkeler arasındaki işbirliği herhangi bir yabancı askerin yasaklanmasının önemi ve özellikle İran İslam Cumhuriyeti kıyılarının genişli ve istisnai durumunu vurguladı.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve Rusya Federasyonu Başkanı'nın Hazar Denizi'nin güvenliğinin kıyı devletler tarafından sağlanması gerektiğine tekrar tekrar vurgu yapması, bu konunun İran ve Rusya için önemini göstermektedir. Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Diplomasi Akademisi Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı ve siyasi ve güvenlik konularda uzman olan Ali Mustafa Birliği konuyla ilgili şunları söyledi. Hazar Denizi'nin hukuki rejimi sözleşmesi bu havzada yabancı güçlerin bulunmadığını vurgulamaktadır.
Bu Rus uzman ayrıca şu ifadelere de vurgu yaptı. Hazar Denizi'ndeki tüm güvenlik sorunları 5 kıyı devleti tarafından çözülmelidir. Özellikle Hazar Denizi'nin iç işlerine yabancı güçlerin müdahalesi bu havzada bir istikrarsızlık ve güvensizlik nedenidir.
Hazar Denizi'nin bağımsızlığının kıyı devletleri tarafından korunmasının önemi ve Hazar liderlerinin bu havzada NATO ve Siyonist rejimden bir iz bulunmaması gerektiği mesajları dikkate alındığında, kıyı devletlerinin Hazar Denizi'ndeki ırkçı İsrail rejimi ve NATO üyelerinin varlığına duyarlı oldukları söylenebilir. Aslında kıyı ülkeleri Hazar Denizi'nde yabancıların varlığını bu su alanının güvenliğine aykırı buluyor.
Buna rağmen bazı kıyı hükümetleri Hazar Denizi'nde yabancı ülkelerle ortak askeri tatbikat düzenlemenin yanı sıra her türlü bahaneyle yabancılara Hazar Denizi'nin yolunu açmaya çalışıyor. Kuşkusuz bu çabaların sürdürülmesi kıyı hükümetleri arasında kriz ve gerilim oluşturacak. Hazara kıyısı olan devletlerin hiçbirinden bu denizde yabancı hükümetler tarafından sağlanması istenen güvenliğe ihtiyacı yoktur.
Rusya Dışişleri Bakanı'nın Azerbaycan Cumhuriyeti ziyareti ve Bakü'deki açıklamaları Kafkasya bölgesindeki birçok muğlak noktayı da açıklığa kavuşturdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bakü'ye yaptığı ziyareti sırasında İlham Aliyev hükümetiyle güvenlik anlaşmaları imzalamasına ilaveten bir kez daha Moskova'nın Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti Gürcistan ve de komşu ülkeler İran, Rusya ve Türkiye'den oluşan 3+3 güvenlik platformunu desteklediğini duyurdu.
Buna ek olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı basın toplantısında AGİT, Minsk grubu artık işe yaramaz. 30 yıllık faaliyetleri boyunca ittifakı çözememiş, tek taraflı siyasetler izleyerek Azerbaycan Cumhuriyeti sorunlarını kat kat artırmıştır, dedi.
Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının açıklamaları her şeyden önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubunun ortadan kaldırılmasına yönelik bir vurguydu. Diğer bir ifadeyle Moskova yetkilileri Dağlık Karabağ sorununa münhasır çözüm vurgusu yaparken, başta İran olmak üzere bölge ülkelerinin de yardımıyla Kafkasya bölgesindeki güvenlik durumunu çözmeye çalışıyor.
Bölge halklarının da bu süreci destekledi ve Kafkas bölgesindeki güvensizliğin sona erdirilmesi için bölgedeki güçlü ülkelere katılım çağrısında bulunduğu açıktır. Ancak bölge halkları, Batılı yabancı güçlerin bölgede bulunmasını istemediği de açık. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Aralık 1991'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana Bakü ve Moskova 30 yıllık işbirliği için toplam 250 civarında belge ve anlaşma imzaladı. Bununla birlikte özellikle İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Bakü yetkilileri tarafından Batı ile yakınlaşma politikalarının benimsenmesi, bu karşılıklı işbirliği belgelerinin sadece kağıt üzerinde kalmasına yol açmıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri son 30 yılda gerçek düşmanları belirleme ve bölgedeki dost ülkelerle işbirliği yapma konusundaki benimsedikleri yanlış politikalara rağmen Bakü yetkililerinin artık ilkeli ve rasyonel kararlara doğru ilerlediği görülüyor. Bu nedenle Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rus mevkitaşı ile görüşmesinin ardından İlham Aliyev hükümetinin Minsk grubunun ortadan kaldırılması konusundaki resmi tutumunu yineledi.
Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu ortak tutumu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hükümetinin mevcut politikalarına ağır bir darbe olarak kabul edilmelidir. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki yenilginin ardından Erivan hükümet yetkilileri, İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki bazı başarısızlıklarını Minsk grubunun yardımıyla telafi etmek için çabalarını iki katına çıkardı. Ancak Moskova, Bakü Güvenlik Anlaşması'nın imzalanması ile birlikte fırsat Erivan yetkililerinin elinden alınmış görünüyor.
Azerbaycan ile Rusya arasında güvenlik anlaşmasının imzalanması ve AGİT Minsk grubunun hizmetlerine ihtiyaç duyulmadığının ilan edilmesiyle birlikte Bakü hükümetine yakın bazı politikacılar Rusya'nın İlham Aliyev hükümetinin güvenilir bir müttefiki haline geldiğini düşünmektedirler.
Bu bağlamda pratikte İlham Aliyev, hükümetinin tutumlarını desteklediği bilinen Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi üyelerinin de dahil olduğu Kudret Hasan Kuliyev, kışkırtıcı bir konuşmada Siyonik topraklarının işgal edilmesi çağrısında bulundu. Azerbaycan ordusu tarafından Güney Ermenistan'da bir eyaletin kurulmasını istedi.
Bu Azerbaycan Cumhuriyeti politikacı ve siyaset uzmanı Polygon sitesine verdiği röportajda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güvenliği ve hayati çıkarları Nahçıvan'ı ülkenin geri kalanıyla birleştirmemizi talep ediyor ve şu anda bu Ermenistan'ın sorumluluğundadır dedi.
Gerçekte Bakü hükümet yetkilileri Moskova ile bir güvenlik anlaşması imzalama bahanesiyle Paşinyan hükümetine koridoru kapatması için baskı yapmaya çalışıyor. Bu arada Ermeni yetkililer Azerbaycan Cumhuriyeti'nin çeşitli yollar ve demir yolları üzerinden Nahçıvan'a erişiminin olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle Ermeni topraklarında koridor yapılmasında ısrar etmek alışılmadık ve düşündürücüdür.
Minsk grubunun feshedilmesi ve 3+3 güvenlik düzenlemelerinin Yeni Kafkasya'da güvenliğin sağlanması ve barışın sağlanması için Amerika ve Fransa'nın yerine İran ve Türkiye'nin katılım sürecinin genel bir özetinde bu durumun önemli bir konudur. Bu süreç muhakkak ki bölge milletleri tarafından desteklenebilir. Aynı zamanda Minsk grubunun eski liderlerinin Rusya ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki güvenlik anlaşmasına sessiz kalmaları pek olası olmayacaktır.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.